Herkese merhaba. Ben Yavuz. Bugün tek başımayım. Ve bugün benim de çok sevdiğim, aynı zamanda sinemamızın tarihinde, yakın tarihinde diyelim, yani yeni Türk sinemasının tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir film hakkında konuşacağım bugün. Eşkıya filmi hakkında konuşacağım. Umarım dinlerken hoşunuza gider. Belki filme daha farklı bir açıdan bakmanızı sağlar bu program. O zaman lafı daha fazla uzatmadan Kino Karavan'ın 3. bölümü başlasın diyelim. Evet, bilindiği üzere 12 Eylül darbesinden sonra Türk sineması büyük bir krizin içine giriyor. Ve 80'ler ve 90'ların önemli bir bölümü boyunca Türkiye'de Amerikan filmleri ezici bir biçimde şeyde box ofislerde, gişelerde daha büyük bir başarı elde ediyor. Yani tabii tek tük Türk filmleri yapılıyor. Yani eski Yeşilçam dönemindeki yoğunluk kesinlikle yok. Ama yine de bir takım filmler üretilmeye, yapılmaya devam ediyor. Ama yani bu filmler genellikle pek fazla başarılı olmuyor. En azından gişe hasılatı açısından başarısız oluyorlar. Ondan sonra 90'lara girdiğimizde bu tablo devam ediyor. Yani 80'lerdeki bu tablonun devam ettiğini görüyoruz. Ta ki 1996 yılına kadar. 1996 yılında Yavuz Turgul Eşkıya isimli filmi yapıyor ve yani Eşkıya filmi o zamana kadar Türk sinemasının kesinlikle yakalamadığı bir başarıyı yakalıyor ve 2.565.000 izleyiciyi sinemalara çekiyor. Bu inanılmaz büyük bir rakam. Şöyle ki hani o dönemin 90'lı yılların böyle ilk akla gelen filmlerini düşünelim. Mesela işte Mustafa Altıokların hani bir dönem filmi denemesi olan İstanbul Kanatlarımın Altında filmini düşünelim. İstanbul Kanatlarımın Altında filminin 471 bin seyirciyi sinemalara çektiğini görüyoruz. Onun dışında Ağır Roman yine o dönemin önemli bir filmi, yine Altıokların filmi 374 bin hasılat yapmış. Amerikalı filmi, yine Şener Şen'in oynadığı Amerikalı filmi 354 bin. Sinan Çetin'in filmi Berlin'in Berlin ise 235 bin hasılat yapmış. Yani bu rakamları düşündüğümüz zaman yani bu rakamlardan bir anda 2 milyon 500 bin izleyici çeken bir filmin hani ne kadar önemli olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Tabii bu filmin bu kadar büyük hasılat yapmasının birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. Ben birincisi o dönem köşe yazarları bayağı bu filmle ilgili bir sansasyon yapıyorlar. Yani birçok köşe yazarı köşesinde işte gelmiş geçmiş en iyi Türk filmi falan gibi yorumlarla aslında bu filmin izlenmesine büyük katkıda bulunuyorlar. Onun dışında yani birçok insan aslında bu filmi kulaktan kulağa duyarak öğreniyor ve bu filme gidiyor. İnsanlar işte yani sinema salonları doluyor birden yani birkaç sinema salonu olan yerlerde işte birden fazla salonu bu filme ayıran sinemalar oluyor. İnsanlar işte ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa bu filmi görmeye gidiyorlar. O dönem öyle bir sansasyon havası olduğunu ben de hani o dönem çocuktum ama yine de hatırlıyorum. Hatta şey beni çok şaşırtmıştı. Benim işte babam bu filme gitmişti ve şey dediğini hatırlıyorum, işte filmin sonunda ağladığını falan söylemişti. Ben çok şaşırmıştım ya. Hani çünkü daha önce babamın öyle bir filmde ağladığını falan hiç duymamıştım. Bayağı şaşırtmıştı bu durum beni. Böyle inanılmaz bir eşkıya çılgınlığı yaşanıyordu o dönem. Yönetmen, yani hepimizin zaten çok iyi bildiği Yavuz Turgul. Dolayısıyla Eşkıya filmi de Yavuz Turgul sinemasının aslında temel özelliklerini yansıtan bir film. Bundan ileriki, yani programın ileriki aşamalarında daha geniş çaplı bahsedeceğiz. Dediğim gibi 96 yapımı bir film. Aylarca sinemalarda kalmış bir film. Yani tam olarak hani kaç ay kaldığını hatırlamıyorum ama bayağı bir uzun süre sinemalarda gösterimde kaldığını hatırlıyorum. Şimdi bu filmle ilgili tabii çok fazla söyleyebileceğimiz şey var. Ben birazcık hani filmin estetik üslubundan bahsedebilirim sanırım. Şimdi filmin estetik üslubu tabii aslında bir hani Hollywood vari bir üslupta olduğunu bence gayet söylemek mümkün. Yani dinamik çekimler var bu filmde. İşte bu Steadicam dediğimiz hani elde hareket eden bir kameramanın kullandığı çekimler var. Dramatik ışıklandırmalar var. İşte özellikle mesela dramatik ışıklandırma deyince aklıma o Eşkıya'nın Berfo ile yani uzun eski düşmanı, yani eski dostu ve sonradan düşmanı olan Berfo ile karşılaştığı o sahnedeki, o Berfo'yu öldürdüğü sahnedeki şey geliyor. Oradaki ışıklandırmayı hatırlıyorum. Yani bu arada hani şunu da belirtelim. Aslında yani hani bunu programın başında belirtmeye ihtiyacı duymadım. Ama aslında belki yine de belirtmekte fayda var. Yani bu film, yani bu programda biz spoiler vermekten çekinmiyoruz. Yani filmle ilgili her şeyi konuşuyoruz. Çünkü filmi izlediğinizi varsayıyoruz. Hele Eşkıya gibi yani bir filmde herhalde yani bugün bu filmi izlemeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Filmde tabii müzikler çok önemli bir rol oynuyor. Yani inanılmaz güzel bir soundtrack albümü olan bir film bu. Erkan Oğur'un meşhur Fırat türküsü yorumuyla zaten zihnimize kazınmış olan bir film. Onun dışında yani filmde işte yer yer kovalamaca sahneleri falan gibi böyle hani Hollywood filmlerinde, Hollywood sinemasında görmeye alışık olduğumuz bir üslup var. Senaryodan bahsedecek olursak yani senaryo da bir hani Hollywood senaryolarının sahip olduğu yapıya benzer bir yapı izliyor. Yani işte filmdeki böyle filmin şey yaptığı hani filmdeki iniş çıkışlar, filmdeki hani İngilizce'de işte plot point denen yani hikayenin böyle bir viraj aldığı, hikayede bir çatışmanın olduğu diyelim. Çatışmanın olduğu noktaların konuluş biçimi falan bayağı bir Hollywood tarzı bir senaryo olduğunu gösteriyor bize. Yani bu bağlamda şunu söylemek istiyorum ben. Aslında Yavuz Turgul'un sinemasını güçlü kılan unsurlardan biri de senaryoya müthiş bir önem veriyor olması. Yani Yavuz Turgul'la çalışan insanların da zaten hep söylediği şey Yavuz Turgul'un çok böyle senaryo işini inanılmaz derecede bir yani mükemmelliyetçilikle ele aldığı ve senaryolara böyle çok ince eleyip sık dokuyarak eğildiği yönünde. Hani bir diğer onun sinemasını güçlü kılan unsur ise aslında ana akım bir sinema ama yani ana akım bir sinema olup da hani böyle Yani bir hani sanatsal hassasiyetleri de göz ardı etmeyen bir yönetmen olması. O açıdan da hani ana akım izleyiciye evet hitap ediyor ama bir yandan da yani sanatsal anlamda da çok etkileyici filmlere de sonuçta yani imza atan bir yönetmen. Yavuz Turgul sinemasının tipik özelliklerinden bahsetmiştim. Tabii bu özelliklerin başında herhalde şey geliyor. Ana karakter, filmin protagonisti diyelim, ana kahramanı. Hani kaybolmuş bir çağın insanı havası uyandırıyor bizde. Bunu Kabadayı filminde de görüyoruz. Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, Muhsin Bey, yani şu an aklıma gelmeyen ama neredeyse aslında bütün Yavuz Turgul filmlerinde baskın olan bir özellik. Bu ana karakter hep yitik değerleri arayan, yani artık hani zamanı geçmiş karakterler ve bir böyle bir nostalji duygusu o yüzden hakim Yavuz Turgul filmlerine. Yitirilmiş değerler, işte boşa gitmiş gayretler, bir takım hani böyle kaybeden, tırnak içinde kaybeden diye niteleyebileceğimiz karakterler var. Zaten yani filmdeki karakterlerden de hani ilerleyen dakikalarda yani bol miktarda bahsedeceğiz. Şimdi ben bir ufak bir ara vermek istiyorum. Dediğim gibi filmin çok güzel müzikleri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi benim filmde çok sevdiğim bir parçayı çalacağım. Şanlıurfa'da çok böyle büyük üne sahip bir sanatçının bir eserini koymuşlar filme. Kazancı Bedi'den bahsediyorum tabii ki. Şimdi Kazancı Bedi'nin filmde zaten filmin başında bir zaten görüyoruz onu da hani bir sıra gecesi sahnesi var. O sahnede görüyoruz ve o sahnede çalan müzik geliyor şimdi. Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım. Kazancı Bedi'den geliyor. Daha sonra konuşmaya devam edeceğim.
Nice bu hasret-i dillar ile giryan olayım. Nice bu hasret-i dillar ile giryan olayım. Yanayım o ateş aşkın ile bir görmedim gül yüzünü, ah figan etmedeyim. Kavladım onlar firkat cismi gam aludem. Korkarım haşra kadar böylece suzan olayım. Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi. Gör dilersin Yusuf'u asa, ben de zindan olayım. Götüyüm bülbül gibi gülşende feryat eylerim. Hüsnet-i yar ile ancak şan. kandan olayım.
Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi ben birazcık filmin böyle belli başlı karakterlerinden bahsedeceğim bu ikinci bölümde. Şimdi tabii ki filmin ana kahramanı Eşkıya Baran. 35 yıl boyunca hapis yatmış. İşte hapiste başına bir sürü şeyler gelmiş. Zaten Kece ile karşılaşmasında onları anlatıyor. Yani bir en yakın arkadaşı tarafından dolandırılmış. Zaten hapse düşmesi ondan kaynaklanıyor. En yakın arkadaşı onu ele veriyor. Sonra onun onu ele verdikten sonra, onu hapse gönderdikten sonra onun hazinesini buluyor. O hazineyle de sevdiği kadını, yani Kece'yi, o Kece'nin ailesinden satın alıyor. Şimdi Eşkıya karakteri tabii hani başta da bahsettiğim gibi tipik bir Yavuz Turgul karakteri. eski değerleri temsil ediyor. Yani evet, yani eşkıyalık tabii ki hani kötü bir şey. Ama tıpkı Yavuz Turgul'un Kabadayı filminde olduğu gibi, bunda da hani tamam bir haydut sonuçta bu adam, fakat yine de işte o sanki böyle bir hani haydutluğun da bir raconu vardı gibi bir şey söylüyor bu filmde de. Aynı tıpkı Kabadayı filminde olduğu gibi. Eskimiş değerleri temsil ediyor. Ve yani 35 yıl hapis yattıktan sonra, hapisten çıktığında, köyüne gittiğinde köyünün sular altında kaldığını görüyor. Onun da sebebinin GAP olduğunu biliyoruz. İşte GAP sebebiyle bir sürü köy sular altında kalmış. Orada hani filmin daha başında böyle bir aslında devlet politikasına bir eleştiri olarak görebiliriz o sahneyi. Orada böyle bir köyün böyle bir yaşlı kadını var. Ona hani sen de artık buralarda durma, şehre git, yoksa kurda kuşa yem olacaksın diyor. Ve yani yaşlı kadın da orada çok böyle güzel bir veciz bir laf söylüyor. Kurt ve kuş bizdendir, asıl kötülük başka yerde diyor. Yani burada aslında kastettiği şey hani eşkıya Baran'ın filmin ilerleyen safhalarında karşısına çıkacak olan karakterler. özellikle bu Cumali'nin işte başının belaya girmesine sebep olan o mafya babası filan, hani onun ipucunu bu filmin başında veriyor aslında film. Ondan sonra Eşkıya Baran'ın şehre gidişine tanık oluyoruz. Aslında ilk olarak İstanbul'a gitmiyor. Önce o görülmemiş hesabı görmek için Şanlıurfa'ya gidiyor. Ve orada bu işte onu ele veren arkadaşıyla karşılaşıyor. Yani aslında yani benim anladığım kadarıyla bu arkadaşı, o Şanlıurfa'daki karşılaştığı arkadaşı onu ele vermiş. Ama aslında esas onu ele veren, yani onu jandarmaya şey yapan, şikayet eden kişi o adam değil. O adam Berfo. Berfo bu Şanlıurfa'daki bu eşkıyanın karşılaştığı adamla bir anlaşma yaparak, yani ikisi birlikte el ele verip eşkıyaya bu kazığı atıyorlar. Ve eşkıya işte 35 yıllık o görülmemiş hesabı görmeye gidiyor Şanlıurfa'ya. Orada öldüreceğini düşünüyoruz. Fakat öldürmüyor. Öldürmüyor o kendisini ele veren arkadaşını ve ortadan kayboluyor bir şekilde. Sonra İstanbul'un yolunu tutuyor. Şimdi tabii İstanbul'da aslında Eşkıya Baran'ın böyle çok çocuksu bir biçimde, böyle sanki böyle masum, böyle yolunu kaybetmiş, işte böyle şeye, sudan çıkmış balığa dönmüş bir çocuk gibi görüyoruz İstanbul'un o karma karışık sokaklarında yolunu bulmaya çalışan böyle zavallı, hani tırnak içinde köyden gelme yaşlı bir adam. Orada mesela o yani İstanbul'daki sahnelerde bence Eşkıya Baran'ı böyle en güzel anlatan sahnelerim, ben o Eşkıya Baran'ın şehri dürbünle gözetlediği sahneleri görüyorum. O sahneler bence çok önemli, çünkü yani o sahnelerle aslında biz de İstanbul'a Baran'ın gözünden bakıyoruz. Ve çok saf bir bakış var orada. Hatta işte bir esprisi var orada, birisi gelip ya kardeşim ne milleti, sen bu dürbünle milleti mi gözetliyorsun filan yapıyor. Yani onun derdi öyle milleti dikizlemek filan değil. O sadece elindeki tek yol bulmaya yarayan aletle diyelim, bir dürbünle o şehri gözetliyor. Yani ben seviyorum o sahneyi. Çünkü hani İstanbul gibi bir yerde, yani zaten filmin birkaç yerinde o İstanbul'un karanlık yüzünü gösterme çabası sezinledim ben. Özellikle işte 90'lı yılların Beyoğlu, Tarlabaşı, hani böyle pek gidilmesi tavsiye edilmeyen mahalleleri İstanbul'un, o gece kulüpleri, oradaki işte o uyuşturucu kültürü vesaire, işte mafya vesaire vesaire. O yüzden hani Baran'ın gözünden baktığımız zaman, eşkıyanın gözünden baktığımız zaman daha farklı bir İstanbul görüyoruz ve o ya aslında Baran'ın karakterinin, yani o ne kadar özünde saf bir insan olduğunun altını çizen sahneler onlar. Bu da hani, yani dediğim gibi başta, hani Yavuz Turgul sinemasındaki o ana karakterlere çok uyan bir yere oturtuyor eşkıya karakterini. Şimdi tabii Kece'den bahsetmeden olmaz. Kece eşkıyanın uzun süre boyunca kavuşamadığı, aşık olduğu kadın. Şimdi tabii yani yeni Türk sinemasında kadının genellikle bir arzu nesnesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Hani bununla ilgili yapılmış hani feminist eleştirilerde zaten hep vardır. Bu filmde de o gelenek değişmiyor. Kece filmin arzu nesnesi. Hani arzu nesnesi derken illa böyle çok fiziksel anlamda çekici bir kadın falan olması gerekmiyor. Hani bu öyle bir anlamda bahsetmiyorum bundan. Yani bir cinsel meta olarak bahsetmiyorum. Yani bu filmde de bir arzu nesnesi var. İki adamın da aşık olduğu bir arzu nesnesi. Fakat Kece bu iki adamdan sadece birine aşık. Ve o aşık olduğu adam ondan alınıyor. Hapse düşüyor. Ve Kece hani maalesef bugün bile hala ülkemizde olan bir gelenek uyarınca, çok kötü, çok korkunç bir gelenek uyarınca, para karşılığı eşkıyayı hapse gönderen adamla evlendiriliyor. Yani zorla evlendiriliyor. Bunun üzerine Kece 35 yıllık bir sessizliğe bürünüyor. 35 yıl boyunca hiç konuşmuyor. Bu hani o Kece'nin 35 yıllık sessizliği aslında sanki böyle kadınların hani mal gibi alınıp satıldığı bu zalim hani ataerkil baskı rejimini bir protesto ediş biçimi gibi. Yani hani sessizlik sonuçta sözün bittiği yerdir. Yani sözün bittiği yerde aslında sessizlik başlar ve o sessizlik de aslında birçok hani çığlıktan daha manalıdır. 35 yıllık bir sessizlikse özellikle. Dolayısıyla Kece'nin sessizliği çok şey ifade ediyor o anlamda. Bu tabii yani aslında enteresan bir şekilde Yeşilçam filmlerinde kadınların sessizliği de çok rastlanan bir tema. Bu konuyla ilgili benim hocam da olan Asuman Suner'in Hayalet Ev isimli kitabında, Metis Yayınlarından çıkan kitabında hani buna özel ayırmış olduğu bir bölüm de var. Hani Yeşilçam'da kadın sessizlikleri diye. Hani bu konuyla eğer ilgilenen biri varsa şayet o kitabın o bölümüne de biz bir göz atabilir. Tabii ben burada ona çok fazla girmeyeceğim çünkü o da çok uzun bir konu. Onun dışında tabii Cumali karakteri var. Çok yine çok önemli bir karakter. Bir bıçkın mahalle delikanlısı. Kolay yoldan yükselmeyi, kolay yoldan paralar kazanmayı hedefliyor. Ve bu sebeple de işte mafyayla bir takım işler yapmaya, mafyaya bir takım işler yapmaya, onlara bir şekilde onların gözüne girmeye, onlara hizmet etmeye çalışıyor. Aslında çok trajik bir karakter Cumali. Şöyle ki şimdi hani şunu görüyoruz. Cumali sanki böyle hani bütün hayatı koca bir hayal kırıklığından ibaret gibi. Ve bu gerçek Cumali hemen ölmeden önce bir monolog yapıyor ve o monologda zaten özetleniyor. O bölümü hani programın sonlarına doğru o bölümü de dinleyeceğiz. Çünkü orada birkaç önemli nokta daha var o son sahnede. Onlar hakkında da konuşacağız. Orada bir hikaye anlatıyor Cumali hemen ölmeden önce. Ve hikaye şöyle geçiyor. Üvey annesi atlayarak intihar ediyor Cumali çocukken. Yani gözünün önünde oluyor bu. Üvey annesi atlayarak intihar ediyor. Çocuk olan Cumali, hani üvey annesi kendisini boşluğa bıraktığında onun kuş gibi uçacağını zannediyor. Ama tabii ki o kuş gibi uçmuyor ve bir taş gibi yere çakılıyor. Cumali ölmeden önce bu hikayeyi hatırlıyor. Bu tabii ki bir tesadüf değil. Şöyle bir tesadüf değil. Aslında bu hikaye Cumali'nin ölmeden önceki anlattığı bu çocukluk travması diyebileceğimiz olay aslında Cumali'nin bütün hayatını özetliyor. Çünkü Cumali hep uçmayı ümit etmiş. Hep böyle bir hayatta bir atılım yapmayı, hani tabiri caizse voleyi vurmayı hayal etmiş. Hep böyle bir sıçrama yaparak böyle bir işte zengin olma hayalleri falan gibi hayaller kurmuş. Fakat tıpkı bu o çocukken şahit olduğu çocukluk travmasındaki gibi çok feci bir şekilde yere çakılıyor. Ve bu yani Cumali'nin aslında sonu oluyor. Tabii eşkıya ile Cumali'nin hani arasındaki ilişkiden de bahsedebiliriz burada. Orada benim hep kafamda dolaşan soru şu olmuştur. Acaba eşkıya neden film boyunca sürekli olarak Cumali'nin hayatını kurtarıp duruyor mesela? Bu böyle ilginç bir soru olabilir. Yani acaba onda hani kendi gençliğini mi görüyor? Yani hani sonuçta eşkıya da hani kriminal bir geçmişi olan bir insan. Belki onda kendi gençliğini görüyor ve o yüzden onu kurtarmaya çalışıyor. Ya da belki onu hiç sahip olmadığı oğlu gibi hissediyor. Yani öyle de bir şey olabilir. Ya da hani belki de onu kurtararak geçmişteki bütün günahlarından kendini arındırmaya çalışıyor da olabilir. Yani bilmiyorum. Ama o aralarındaki ilişki tabii çok aslında filmin ana ekseninde yer alan unsurlardan birisi herhalde. Cumali'nin bir de bir kız arkadaşı var. O da Yeşim Salkım tarafından canlandırılan Emel karakteri. Emel karakteri bir hani Ayça Şen'in çok sık kullandığı tabirle tam bir mahalle karısı. Ve çok da hani böyle müstesna bir mahallede yetişmemiş belli ki. Yani böyle bir sahne hatırlıyorum. İşte o böyle sokakta arkadaşlarıyla otururken annesi işte içeri gel orospu falan gibi bir şey söylüyor. Yani böyle hani belli ki çok böyle güzel bir aileden de gelmiyor. Yani öyle çok düzgün bir şeye sahip değil. Yani ailevi arka plana da sahip değil gibi. Aslında hani o Emel karakterinin de Cumali'ye filmin ilerleyen safhalarında atacağı çok büyük kazığın ipuçlarını da şey noktasında görüyoruz. Bir noktada bir sahnede böyle baş başa Cumali ile baş başa kaldıkları bir sahnede Emel Cumali'ye çok pis bir dünya bu be diyor. Oradan aslında bir hani ipucunu alıyoruz ama daha tam bilmiyoruz henüz olayın iç yüzünü. Yani aslında düşününce o çok pis bir dünya bu be lafını düşündüğünüzde hani bu bütün filmin özeti de sayılabilir tek başına. Çünkü film onunla ilgili yani film hani yani bu yani yani çok pis bir dünya bu. Hani İstanbul'daki o açgözlülük, hırs, suç vesaire bunlar daha da pis. Yani öyle pis bir dünya ki aslında hani eşkıya bile artık bu dünyada saf kalıyor gibi bir sanki şey okuyorum ben filmin genelinde. Böyle bir hava okuyorum. Bir de bir hani benim filmde ilgimi çeken başka bir karakter daha var. Daha böyle yani silik diyebileceğimiz bir karakter ama benim hoşuma giden bir karakter. O da hani ünlü Yeşilçam aktörü Kayhan Yıldızoğlu tarafından canlandırılan oteldeki işte o otelin o giriş şey otel diyorum pansiyondaki o eşkıyanın kaldığı hani o böyle metruk diyebileceğimiz pansiyondaki yaşlı Yeşilçam oyuncusu. Yani aslında Kayhan Yıldızoğlu burada kendisini oynamış diyebiliriz. Yani artık pek fazla bir filmde görünmeyen hani bir nevi gözden düşmüş bir Yeşilçam aktörü işte parasal sıkıntılarla boğuşur. Yani aslında hani o Yeşilçam'ın yok olmasıyla birlikte yani bu programın başında belirttiğimiz gibi yani o Türk sinemasının krize girmesi, Yeşilçam'ın artık tamamen bitmesi ve o Yeşilçam'ın bitişiyle birlikte birçok eskinin böyle tanınan, bilinen aktörünün ve aktrisinin işsiz kalması ve parasız kalmasına bir gönderme yapmış orada Yavuz Turgul. Yani aslında o karakterde biz o oteldeki o aktör, yaşlı eski Yeşilçam aktörü karakterinde yani Yeşilçam'ın çöküşünü görüyoruz. Orada ona bir gönderme yapılmış. O da böyle filmdeki bence önemli unsurlardan biri diyelim. Şimdi bir ara daha vermek istiyorum ben. Yine filmden bir parça çalacağım tabii ki. Yani filmde dediğim gibi hani seçim yapmak çok zor ama isterseniz şimdi Erkan Oğur'un Seyreyle Güzel isimli parçasını dinleyelim ve sonra programa tekrar devam edelim.
Seyreyle güzel kudretim evlam nerelere gider canan canan. Seyreyle güzel
dost özleri düşmanda. Ayaklarımda bir sıcaklık var. Yukarı doğru çıkıyor. Ne bu? Sen çok vuruldun, bilirsin eşkıya. Ben ölecek miyim? Hiç yoktan üvey annem geldi aklıma. Kendini damdan aşağı attı. Beyaz elbiseleriyle. Kuş gibi uçacak zannettim. Taş gibi yere çakıldı. Sonra Emel geldi aklıma. Onu vuracağımı hiç düşünmemişti. Ben de düşünmedim. Her şey birdenbire oldu. Ben şimdi cehenneme gideceğim değil mi?
Kimin nereye gittiğini kim bilir?
Hani senin memlekete gidecektik. Hani dağlara çıkacaktık. Çok korkuyorum eşkıya. Beni bırakma. Çok korkuyorum. Çok.
Korkma. Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım.
Tekrar merhaba. Erkan Oğur'un Seyreyle Güzel parçasını ve hemen ardından da o filmde Cumali'nin öldüğü sahnede Erkan Oğur'la Cumali ile Eşkıya'nın o son konuşmalarını dinlediniz. Şimdi biraz onun hakkında konuşabiliriz. O sahnede malum işte o şeyin Cumali'nin zaten o anlattığı çocukluk travmasından biraz bahsetmiştik. Bir de orada Eşkıya'nın bir lafa girdiği bir bölüm var. Orada çok böyle birçoğumuzun aslında en çok böyle filmde hoşuna giden şeylerden, repliklerden biri o. Orada Eşkıya Cumali'ye şey diyor, yani sen sadece toprağa gideceksin. Sonra o toprak bir çiçeğe can verecek. O çiçekten o çiçek bir bal verecek. Sonra o çiçeğin üzerine bir arı konacak ve belki de o arı ben olacağım diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu konu Ayça ile Tony'nin programında da bir kere geçmişti. Tony'nin bunu fark ettiğini hatırlıyorum. Ben de aynı şeyi fark etmiştim filmi izlediğimde. O sonda o eşkıya Baran'ın söylediği şey aslında Budizm'de, yani daha doğrusu Budizm, Hinduizm, hani Jainizm, yani o bölgenin dinlerinin birçoğunda olan bir şey. O aslında samsara. Yani samsara nedir? Samsara hani aslında yaşamın böyle sonsuz bir döngüden ibaret olduğu düşüncesidir. Yani doğum, yaşam, ölüm, sonra tekrar doğum, tekrar yaşam, tekrar ölüm şeklinde giden ve aslında yani o samsaraya göre hani ölüm diye bir şey yoktur. Aslında hepimiz bu döngünün içinde, sadece o döngüde yer değiştirmekteyizdir. Yani beden, tamam beden yok olur ama o beden sonuçta toprağa can verir. Oradan çiçekler açar falan gibi böyle bir döngü vardır. Bu işte dediğim gibi Budizm'de, Hinduizm'de filan. Ve orada aslında direkt yani samsara'dan bahsediyor eşkıya. O yönüyle de hani ilginçtir film ve yani o böyle filmdeki hani en herhalde vurucu cümleler orada dökülür eşkıyanın ağzından. Onun dışında tabii filmin sonlarına geldiğimizde artık eşkıyanın ölümüyle de yüzleşme noktasına geliyoruz. Eşkıya işte Beyoğlu'nda çatılarda polisten kaçarken zaten muskasını düşürür bir sahnede ve o muskanın, hani bütün film boyunca boynunda olan muskanın düşüşüyle birlikte zaten onun da artık sonunun geldiğinin ipucunu biz alırız. Ve eşkıyanın ölüm sahnesi de tıpkı Cumali'ninki kadar dramatik bir ölüm sahnesidir. Orada eşkıya binanın hani uçurumun kenarına geldiğinde tıpkı böyle bir hani uçmaya hazırlanan bir kuş gibi kanatlarını açar ve kendini o boşluğa bırakır. Oradaki havai fişekleri ben çok ilginç buldum. Yani oradaki havai fişeklerin bir tesadüf eseri oraya konulduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki dramatik etkiyi arttıran bir özelliği var o havai fişeklerin. Ama aynı zamanda da sanki orada bir hani yani hani o Mevlana'nın o Şebi Arus, yani düğün gecesi, hani Tanrı'yla vuslat oluş meselesine bir gönderme olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bir karakterin ölüme atlarken, bir karakter ölüme atlarken orada havai fişeklerin olması, yani şey hani başka bir türlü bir benim zihnimde bir başka bir yere oturmuyor. Yani orada bence öyle bir hani vuslat anına, tasavvufi bir vuslat anına işaret ediyor. Onun dışında hani sinemada genel olarak uygulanan bir triki ben orada gördüğümü düşünüyorum. Eşkıyanın ölü bedenini görmüyoruz asla. Eşkıya tabii ki yani orada atladığında öldüğünü biliyoruz ama özellikle hani atladıktan sonra Kece'nin bir yıldızın kayışını görmesi ve onun da hani filmin daha öncesinde hani her bir eşkıya öldüğünde bir yıldız kayar. Her eşkıya öldüğünde bir yıldız kayar şeyine, sözüne bir gönderme olduğunu da biliyoruz. Yani eşkıya ölüyor, tamam evet, ama genelde bu filmlerde böyle çok filmde böyle büyük karakterler, hani filmde önemli bir yeri olan ve böyle yüce, belli bir yüceliği olan karakterlerin ölü bedenlerini yönetmenler bize göstermezler ve bu da aslında bir çeşit bir triktir. Yani hani zihnimizde hep o karakterin böyle büyük bir karakter olarak kalmasını sağlamak için yapılan bir şeydir. Dolayısıyla tabii ki orada Baran ölüme atlar ama ölüm anını ya da ölü bedenini asla biz orada görmeyiz. Bize göstermez onu yönetmen. Şimdi tabii orada eşkıyanın atlarken böyle kollarını sanki bir kuşun kanatlarını açışı gibi açmasına tanık oluruz. O da aslında Cumali'nin o ölmeden önce anlattığı hikayeye bir gönderme niteliği taşır. İşte Cumali çocukken üvey annesinin uçurumdan atladığını gördüğünde onun hani kuş gibi uçacağını zannediyordu. Fakat Cumali'nin üvey annesi taş gibi yere çakılıyordu ve bu Cumali'nin bütün zihnine belki hayatı boyunca hiç unutmayacağı bir travma olarak yerleşmişti. Burada eşkıya sanki uçacakmışçasına açar kollarını ve orada hani o şeyin, o Cumali'nin öyküsünün de tamamlandığını hissederiz. Yani orada böyle Cumali ile bir aralarında bir bağlantı kurulmuştur. O da tabii dramatik etkiyi arttıran bir özellik olarak filme katkıda bulunmuş. Yani sonuç olarak tabii mesela daha hani filme böyle büyülü gerçekçi bir son yapılsaydı. Mesela eşkıya kollarını açıp kendini bıraktığında mesela hani belki bazılarınıza çok komik ya da uçuk gelecek ama mesela bir kuşa dönüşseydi ve kuşa dönüşüp uçsaydı mesela, bu da enteresan böyle filme güzel, büyülü, gerçekçi bir hava katabilirdi diye düşünmüştüm ben filmi izlediğimde. Yani tabii hani sonuçta buna da belki çok gerek yok. Yani sonuçta film bu haliyle bile hepimizi etkilemeyi ve hala adından söz ettirmeyi başarmış sonuç olarak. Şimdi tabii yani Eşkıya filmiyle ilgili bence tek yapılabilecek olumsuz eleştiri herhalde şu olurdu. Filmde beni böyle rahatsız eden bir iki nokta var. Yani ben filmi herhalde 4 kere falan izlemişimdir diye tahmin ediyorum. Filmde beni rahatsız eden noktalardan birisi bu pansiyonda işte bu eşkıyanın kaldığı o metruk tarlabaşı pansiyonunda diyelim. Televizyondaki haber bülteni. Mesela o beni çok rahatsız ediyor. Yani işte televizyonda bir haber bülteni var. Gülgün Feyman galiba sunuyor haberleri. Hani o dönemin ünlü anchor woman'ı. İşte diyor evet işte Güneydoğu sorunu ile ilgili bir film yapılıyor. İşte bu film büyük ses getirecek gibi bir şey söylemiş. Yani direkt hani yani kendine işaret ediyor film. Bir defa o bence biraz yani filmi aşırı önemsemek gibi olmuş. Yani filmin kendi kendini aşırı önemsemesi gibi olmuş. Ayrıca hani böyle bir göndermeye ne gerek vardı? Bunu yani yapmaya ne gerek vardı? Bir de ayrıyeten film Güneydoğu sorunu hakkında da değil bence. Yani Güneydoğu sorunu hakkındaymış gibi görünen ama aslında onu daha böyle arka plana alan hani bir hikaye bu. Yani masalsı bir hikaye. Yani öyle bir Güneydoğu sorunuyla ilgili bir film diyebileceğimiz bir film olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Hani o bölümü beni rahatsız etti filmin. O televizyondaki o spikerin haber bölümü beni rahatsız etti. Onun dışında filmde teknik konularda birazcık sorunlar yaşanmış. Yani o dönem ki tabii işte o dönem Türk sinemasının hani ekonomik anlamda dar boğazda olduğunu zaten en büyük göstergesi de bence o teknik sorunlar filmdeki. Yani hani bununla neyi kastediyorum? Özellikle filmin sonlarındaki işte o polisle olan kovalamaca sahnesinde, yani o polislerin tabancalarından çıkan hani silah sesleri bana hiç gerçekçi gelmiyor. Böyle sanki oyuncak tabancaymış gibi geliyor. Onu biraz rahatsız edici buluyorum. Bir de o eşkıya şeyden, binadan hani kollarını açıp atlarken o oraya bu hani şey görüntüsünün, o havai fişek görüntüsünün oraya sonradan konulduğu çok aşırı bir şekilde belli oluyor. Yani o da beni yani böyle rahatsız eden bir unsur olmuştur hep. Yani keşke filmi böyle bir tekrar şey yapsalar, hani bu eski Star Wars filmlerini falan yaptıkları gibi, keşke filmi tekrar bir restore etseler, yani bir restorasyondan geçirseler ve o sahnelerdeki o teknik eksiklikleri giderseler diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama ne olursa olsun çok değerli bir film, çok güzel bir film. Yani hiç izlemekten sıkılmayacağımız bir film. Yani hepimizin aslında bir noktada iç dünyasında bir yerlere temas ettiğini düşünüyorum. Ve zaten film hani Türk sinema tarihinde de önemli bir yer edindi kendine. Daha programın en başında belirttiğimiz gibi müthiş bir gişe hasılatı kazandı. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Şimdi tabii ki yine filmden bir parça çalarak bitireceğim. Ve tabii ki de bu parça Erkan Oğur'dan Fırat türküsü olacak. Tekrar teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşça kalın.
Şu Fırat'ın suyu akar serin, derin oy oy ölen derd olan akar serin. Yârimi götürdü an, kanlı zandır ölem, kanlı zandır nasıl gülem oy oy oy. Yârimi götürdü an, kanlı zandır ölem, kanlı zandır nasıl gülem oy oy oy. Daha gün görmemiş taze gelindir oy oy. Ölem ölem derd olam, taze gelindir oy oy oy. Söyletmeyin beni bana, yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir, nasıl gülem oy oy. Söyletmeyin beni bana, yaram derindir. Ölem yaram derindir, nasıl gülem oy. Kömürhan köprüsü harpu tabakar oy oy. Ölem ölem derd olam, harpu tabakar oy oy.
Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar ölem ocaklar yıkar nasıl güne boyuyor kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar ölem ocaklar yıkar nasıl güne Ahbaplarım gelmiş ağıtlar yaklar oy ölem ölem derd ölem ağıtlar yaklar oy oy söyletmeyin beni Yaram derindir ölem ölem Yaram derindir nasıl gülem oyuyor Söyletmeyin beni yaram Yaram derindir ölem Yaram derindir, nasıl gülem oyuyor.